Ayrım 49.
Anti Düring, Frederick Engels. İcatların ve keşiflerin birçok durumlarda emeğin üretken gücünü arttırdığını ama pek çok durumlarda da dünyanın bütün berat daireleri arşivlerindeki işe yaramaz buluşlar yığınının gösterdiği gibi arttırmadığını uzun zamandan beri biliyorduk. Ama bu dünya kadar eski beylik düşünce, bütün iktisadın temel yasası olsun, işte bu açıklamayı Bay Düring'e borçluyuz. Eğer felsefede olduğu gibi iktisatta da yüksek bilimsel anlayışın utkusu, yalnızca rastlanan ilk beylik düşünceye tumturaklı bir ad vermeye, onu davul zurnayla doğal hatta temel yasa olarak ilan etmeye dayanıyorsa, işte gerçekten herkesin, hatta Berlin'deki Volkszeitung yazı kurulunun bile yeteneğinde olan bilimin derin temeli ve altüst edilmesi. Dipnot: Volkszeitung, Engels'in Marx'a yazdığı 15 Eylül 1860 tarihli bir mektupta kendisi için usandırıcı yineleme ve her şeye karşı çıkan budalalıklar deyimlerini kullandığı Berlin'de yayınlanan demokrat bir günlük gazeteydi. Öyleyse Bay Düring'in Platon üzerindeki yargısını bütün sertliğiyle Bay Düring'in kendisine uygulamak zorunda kalacağız. Eğer gene de bu ekonomi politik bilgeliği varsayılıyorsa, o zaman eleştirel temellerin yazarı bu bilgeliği ömrü boyunca apaçık bir konu üzerine bir fikir dile getirebilmiş ya da yalnızca gevezelik etmiş herhangi biriyle paylaşır. Eğer örneğin hayvanlar yer diyorsak, tam bir saflık ve dinginlik içinde büyük bir söz söylüyoruz demektir. Çünkü tüm hayvansal yaşamın temel yasası yemektir demekten başka söyleyecek sözümüz yoktur ve böylece tüm zooloji de alt üst olur. Yasa numara 2. İş bölümü. Meslek kollarının bölünmesi ve etkinliklerin ayrılması emek üretkenliğini arttırır. Doğru olduğu ölçüde bu da Adam Smith'ten beri bir beylik düşüncedir. Hangi ölçüde doğru? Bunu üçüncü kısımda göreceğiz. Yasa numara 3. Uzaklık ve ulaştırma araçları üretici güçlerin el birliğini engelleyen ve kolaylaştıran en önemli nedenlerdir. Yasa numara 4. Sınai devletin nüfus kapasitesi, tarımsal devletin nüfus kapasitesinden ölçüştürülemez derecede yüksektir. Yasa numara 5. İktisatta maddesel bir çıkar olmaksızın hiçbir şey olmaz. Bay Düring'in yeni iktisadını üzerlerine kurduğu doğal yasalar işte bunlardır. Daha önce felsefesi dolayısıyla açıklamış bulunduğumuz yöntemine bağlı kalıyor. En can sıkıcı bayağılıkta, üstelik çoğu kez ters belirtilmiş bazı apaçıklıklar, iktisatta da hiçbir kanıt gerektirmeyen belirtileri, temel tezleri, doğal yasaları oluştururlar. İçeriği olmayan bu yasaların içeriğini geliştirmek bahanesiyle, adlarına bu sözde yasalarda rastlanan çeşitli konular, yani icatlar, iş bölümü, ulaşım araçları, nüfus, faiz, rekabet ve benzeri üzerine, uçsuz bucaksız ekonomik gevezeliklere, yavan bayağılığı ancak anlaşılmaz bir cafcaf ve şurada burada her türlü kazüistik incelikler üzerine yanlış bir anlayış ya da kendini beğenmişlik dolu bir kılı kırk yarma ile ceşnilendirilmiş saçma sapan gevezeliklere dalmak için fırsattan yararlanılır. Sonra en sonu toprak rantı, kapitalist kazanç ve ücrete geliriz ve bundan önce yalnızca bu son iki sahiplenme biçimini incelemiş bulunduğumuz için burada bitirirken bir de Bay Düring'in toprak rantı anlayışını kısaca irdelemek isteriz. Bay Düring'in önceliği Carey'i kopya etmekten başka bir şey yapmadığı bütün konuları bir yana bırakıyoruz. Ne Carey ile bir işimiz var ne de Carey'nin katıştırma ve çılgınlıklarına karşı Ricardo'nun toprak rantı üzerindeki anlayışını savunmakla. Bizim için yalnızca Bay Düring önemli ve o da toprak rantını toprak sahibinin toprak sahibi olarak topraktan elde ettiği gelir diye tanımlar. Bay Düring'in açıklayacak olduğu ekonomik toprak rantı kavramı, onun tarafından hemen hukuksal düzey üzerine aktarılır, öyle ki öncekinden daha ileri gitmiş olmayız. Demek ki bizim derin kurucumuz ister istemez başka açıklamalara tenezzül zorunda. O şimdi bir çiftliğin bir çiftlik kiracısına kiralanmasını, bir patrona borç olarak bir sermaye verilmesiyle karşılaştırır. Ama başka birçokları gibi bu karşılaştırmanın da sakat olduğunu hemen görür. Çünkü eğer andırışma sürdürülmek istenirse der, toprak rantının ödenmesinden sonra çiftlik kiracısına kalan kazancın, faizleri çıkardıktan sonra sermayeyi değerlendiren patrona düşen o kapitalist kazanç kalıntısına karşılık düşmesi gerekir. Ama çiftlik kiracısının kazançlarını ana gelirler ve toprak rantını bir kalıntı olarak kabul etmek alışkısı yoktur. Toprak rantı öğretisinde dolaysız değerlendirme durumunun ayırt edilmemesi ve çiftlik kirası biçimi altındaki bir rantla doğrudan doğruya üretilmiş bir rantın büyüklük farkının özellikle vurgulanmaması olgusu bu anlayış farkının bir kanıtıdır. Dolaysız değerlendirmeden elde edilen rantın öğelerinden birinin deyim yerinde ise çiftliğin faizini ve ötekinin de işletmenin bunu aşan kazancını temsil edecek biçimde ayrışmış olarak düşünmeye hiç değilse zorunluluk duyulmadı. Çiftlik kiracısının kullandığı öz sermaye bir yana bırakılırsa çoğu kez onun özgül kazancı bir çeşit ücret olarak alınmış gibi görünür. Ama bu nokta üzerinde bir şey ileri sürmek istemek tehlikeli olur. Çünkü sorun hiç de bu belginlikle konmamıştır. Yeterince büyük işletmelerin söz konusu olduğu her yerde, çiftlik kiracısının özgül kazancını bir ücret olarak göstermenin geçerli olmadığı kolayca saptanabilecektir. Gerçekten bu kazancın kendisi, ancak kullanılması bu türlü gelirleri olanaklı kılan tarımsal iş gücü, mendûvr, ile karşıtlığa dayanır. Çiftlik kiracısının elinde kalan ve toprak sahibinin dolaysız değerlendirmesinde elde edilecek olan tam ranttan yapılan çıkarmadan gelen şey açıkça rantın bir parçasıdır. Toprak rantı teorisi iktisadın özgül olarak İngiliz kısmıdır ve öyle de olması gerekiyordu. Çünkü içinde rantın kâr ve faizden gerçekten ayrı olduğu bir üretim biçimi yalnızca İngiltere'de bulunuyordu. İngiltere'de büyük toprak mülkiyeti ile büyük tarımın egemen olduğu bilinir. Toprak sahipleri topraklarını çoğu kez engin, geniş çiftlikler biçiminde, bu toprakları işletmek için yeterli bir sermayeye sahip bulunan ve bizim köylülerimiz gibi kendileri çalışmayıp, gerçek kapitalist patronlar gibi çiftlik uşakları ve gündelikçilerin çalışmasından yararlanan çiftlik kiracılarına kiralarlar. Demek ki burada kapitalist toplumun üç sınıfı ve bunlardan birinin özgün geliriyle karşı karşıya bulunuyoruz. Toprak rantını alan toprak sahibi, kârı alan kapitalist ve ücreti alan işçi. Çiftlik kiracısının kazancını Bay Düring'e göründüğü gibi bir çeşit ücret olarak almak bir İngiliz iktisatçının aklına hiçbir zaman gelmemiştir. Fazla olarak çiftlik kiracısının kazancının neyse o, yani kapitalist kar olduğunu tartışma götürmez, açık ve elle tutulabilir bir biçimde ileri sürmek onun için çok daha az tehlikeli olabilirdi. Burada çiftlik kiracısının kazancının gerçekte ne olduğunu bilme sorusunun hiç de bu belginlikle sorulmamış bulunduğunu okumak gülünç değil mi? İngiltere'de bu sorunun sorulmasına gereksinme yok, soru da yanıtı da uzun zamandan beri olayların içinde bulunmaktadır ve Adam Smith'ten bu yana bu konuda hiçbir kuşku kalmamıştır. Bay Düring'in adlandırdığı gibi dolaysız değerlendirme ya da daha doğrusu Almanya'da gerçeklikte çoğu kez olduğu gibi toprak sahibi hesabına kahyalar yardımıyla değerlendirme durumu bu konuda hiçbir şeyi değiştirmez. Eğer toprak sahibi sermayeyi de sağlar ve toprağı kendi hesabına işletirse, kendiliğinden anlaşılabileceği ve bugünkü üretim biçiminde başka türlü de olamayacağı gibi, toprak rantından başka kapitalist karın ta kendisini de cebine indirir. Ve eğer Bay Düring şimdiye değin dolaysız değerlendirmeden elde edilen rantın, gelirin demek gerekirdi, ayrışmış olarak düşünülmesine zorunluluk duyulmadığını ileri sürüyorsa bu, düpedüz yanlıştır ve en iyi durumda bize olsa olsa Bay Düring'in bilgisizliğini bir kez daha tanıtlar. Örneğin, emekten elde edilen gelire ücret denir. Herhangi birinin sermaye kullanmaktan elde ettiği gelire kâr denir. Yalnızca topraktan doğan gelire rant denir ve toprak sahibine aittir. Bu çeşitli gelirler çeşitli kimselere düştüğü zaman bunları birbirinden ayırt etmek kolaydır. Ama eğer aynı kişiye düşerlerse hiç değilse günlük dilde sık sık birbirleriyle karıştırılırlar. Kendi toprağının bir parçasını kendi başına değerlendiren bir toprak sahibi, işletme gelirleri çıktıktan sonra toprak sahibinin rantını olduğu denli çiftlik kiracısının kârını da alacaktır. Ama hiç değilse günlük dilde o bütün kazancını kolayca kâr olarak adlandıracak ve böylece rantı kârla karıştıracaktır. Kuzey Amerika ve Batı Hindistan'daki tarım işletmecilerimizin çoğu bu durumdadır. Çoğu kendi topraklarını işlerler ve işte bundan dolayıdır ki bir plantasyonun rantından söz edildiğini pek duymamakla birlikte, getirdiği kârdan söz edildiğini sık sık işitiriz. Kendi bahçesini kendi eliyle işleyen bir bahçıvan, bir tek kişi de hem toprak sahibi hem toprak kiracısı hem de işçidir. Bunun sonucu ürünü ona birincinin rantını, ikincinin kârını ve üçüncünün de ücretini ödeyecektir. Ama çoğu kez hepsi emeğinin kazancı olarak görünür. Yani burada rant ve kâr ücretle karıştırılır. Dipnot: Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Cilt 1, London, 1776, sayfa 63-65. Bu parça Adam Smith'in birinci kitabının 6. bölümünde bulunur. Demek ki dolaysız değerlendirme durumu bundan 100 yıldan daha çok önce irdelenmiş bulunmaktadır ve Bay Düring'e onca kaygı veren kuşku ve belirsizlikler yalnızca onun bilgisizliğinden kaynaklanmaktadır. Sonunda cüretli bir çıkışla kendini sıkıntıdan kurtarır. Çiftlik kiracısının kazancı, tarımsal emek gücünün sömürüsüne dayanır ve bunun sonucu açıkça doğrusunu söylemek gerekirse toprak sahibinin cebine girmesi gereken tam ranttan yapılan çıkarmadan gelen bir rant parçasıdır. Bu bizim iki şeyi öğrenmemizi sağlar. Bir, çiftlik kiracısı toprak sahibinin rantını azaltır. Öyle ki Bay Düring'de şimdiye değin düşünüldüğü gibi toprak sahibine bir rant ödeyen çiftlik kiracısı değil ama çiftlik kiracısına bir rant ödeyen toprak sahibidir. Kuşkusuz tepeden tırnağa özgün bir anlayış. Ve iki, en sonu Bay Düring'in toprak rantından ne anladığını öğreniriz. Tarımsal emeğin sömürüsü aracıyla tarımda elde edilen artı ürünün tamamı. Ama bu artı ürün, bundan önceki iktisatta, belki birkaç yüzeysel iktisatçı dışında, toprak rantı ile kapitalist kar biçiminde bölündüğüne göre, Bay Düring'in toprak rantının da geçerli anlayışını kendine iş edinmediğini saptamalıyız. Öyleyse toprak rantı ile kapitalist kazanç, Bay Düring'de birbirlerinden yalnızca birincinin tarımda ve ikincinin de sanayi ya da ticarette elde edilmesiyle ayrılırlar. Bay Düring'in ne denli karışıksa eleştirel olmaktan da o denli uzak bulunan bu düşünceye gelmesi kaçınılmaz bir şeydi. Onun toprak üzerindeki egemenliğin ancak insan üzerindeki egemenlik sayesinde kurulduğu yolundaki gerçek tarihsel görüşten hareket ettiğini görmüştük. Bunun sonucu toprak herhangi bir köleleştirilmiş emekle işlendiği andan başlayarak toprak sahibi için bir artı doğar ve emeğin emek kazancı üzerindeki ürün fazlalığının sanayide kapitalist kazanç olması gibi bu fazlalık da rantın da kendisidir. Böylece tarımın emeğin köleleştirilmesi biçimlerinden herhangi biri aracıyla yapıldığı her yerde ve her zaman toprak rantının önemli ölçüde var olduğu açıktır. Rantın bu tarımda elde edilen artı ürünün tümü biçimindeki sunuluşunda Bay Düring, bir yandan İngiltere'deki çiftlik kiracısı kârı ve öte yandan da bu artı ürünün toprak rantı ve çiftlik kiracısının kârı biçiminde, bütün klasik iktisatta kabul edilen bölünüşüyle, yani arı, belgin rant kavramıyla bodoslama çatışır. O zaman Bay Düring ne yapar?
Ayrım sonu.